Onun için Kur'an'daki bütün kıssaları ele aldığımızda rastgele kıssalar nedir? Değil. Bir Eyke halkını düşünün. Bir cumartesi tatilini ne yapan? İnsanları düşünün, ihlal eden. Neden o cumartesi onlara imtihan kılındı? He? Aslı? Hayır. Allah onlara ne diyor? Söyle Resul'una. Cuma gününü onlara ne yaptın? Tatil kıldın. Onlar ne diyor? Rabbine söyle de bize cumartesiyi versin. Haluk mu bilir, mahluk mu bilir? Halukun, yani yaratıcının emrettiği bir şeye birisi, ya tamam o öyle emretti de ben böyle yaparım diyebilir misin? Ben size geçen hafta öbür hafta 4 tane ayeti yazın, bulun demiştim. Neden yazın, neden bulun dediğimi anlıyor musun şimdi? Birincisi neydi? İndirilene uy. İkinci ayet ne? İndirilen ne? Hükmet. Üçüncüsü, indirileni benim gösterdiğim şekilde hükmet. Dördüncüsü, indirileni tebliğ et. Bu sıralamayı yakalarsanız dinin temel taşlarıdır bu. Bunu anladınız mı? Yani indirileni bileceksin, bildikten sonra hükmedeceksin, ama anladığın gibi değil, gördüğün gibi de değil, gösterildiği şekilde. Yani peygambere gideceksin. Sonra da bunu anlatacağım. Nasıl? Kafana göre mi? Hayır. Buradaki kıssalara dikkat ederek, ha bunları yakaladığında işte din ortaya çıkıyor. Onun dışında yine kıssalara gittiğimizde yakalanması gereken çok çok önemli meseleler var. Mesela biz hep fıtri olarak etrafımıza bakarız. İşte anamızdır, bacımızdır, kızımızdır, oğlumuzdur, karımızdır, amcamızdır, dayımızdır. Artık gider böyle. Peki ta insanlığa ilk gönderilen Adem Aleyhisselam'a bakalım. Oğlu Kabil katillik yolunu seçti mi? Bakın ilk suçu işleyenlerden. Nuh'un oğlu Kenan şirk koştu mu? Çok sevdiği halde. Hatta Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi bu benim oğlum. Allah ne diyor? O senin oğlun ama senin sulbünden ama kafirler grubundan diyor. Nuh Aleyhisselam ne yapıyor? Titremeye başlıyor. Neden titriyor acaba? Hiç okudunuz mu ayetleri? Ya Rabbi and olsun ki ben yoldan çıkmış sapkınlardan oldum. Bir sözü ya, bakın bir sözü, müşriklere dua ediliyor muymuş? Şefaatçi dileniyor muymuş? He? Ama biz bugün birisi öldüğünde ömrü boyunca Allah'a küfrederek yaşamıştır ve o şekilde ölüp gitmiştir. Arkasından ne yaparız? Falan öldü, Allah rahmet etsin. Merhametten sen yoksun olursun. Nuh titremeye başlıyor. Şimdi anlıyor musunuz? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Peki kafire müşriye taziyede bulunulmaz mı? Bulunulur. Ama onlar için arkalarından tövbe istiğfar edilir mi? Bak bunları okumadan anlayamazsınız. Bir peygamberin hanımı kafirlerden yana olabilir mi? Annesi, babası, yani bunları, kıssaları bu şekilde fıtri olarak yakalama tevhidi anlamanıza sebep olur. Onların anaları babaları bile olsa sevgi beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası put yaptığı halde İbrahim ona sevgi besliyor muydu? Peki bu sevgisi neydi? He? Bu sevgisi neydi? Fıtri sevgiydi değil mi? Ama Allah Subhanahu ve Teala ben müşrikleri cennete girmeye haram kıldım dediğinde İbrahim baktı mı? Bunları yakalamanız gerekiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anasının kabrini ziyaret ettiğinde hüngür hüngür ağladığını biliyor musunuz? Neden ağlıyor? He? Neden ağlıyor? Ana. Bir peygamber istemez mi? Yani ömrünü Allah'a vakfedecek, bütün insanlığın hayrı için uğraşacak, anası müşrik olarak öldüğünü bilmek bir insanı yıkmaz mı? Ama bak peygamber yıkılmadı. Anam babam gitmiş. Yani müşrik olarak ölmüş demedi. Ne yaptı? Ömrünün son noktasına kadar Allah'a hizmet etmeye çalıştı mı? İmanı son noktasına kadar gösterdi mi? Her fırsatta Allah Subhanahu ve Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etti mi? Bize de anlatırken ihsanı, yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadete ters düşecek bir hareketi var mı? He? Kendisini bildirdikleri var ama. Ne diyor? Muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de Allah'tan günde en az 100 kere ne yaparım? Tövbe istiğfarda bulunurum diyor. Demek ki Allah'tan gayri bir şeyi düşünmeyi ne yapıyor? Allah'a kalbinin perdelenmeyi düşünüyor. Hanzala hadisini hiç okudunuz mu? Ne diyor Hanzala hadisinde? Ebu Bekir'e geliyor, ne diyor? Ben münafık oldum diyor. Ebu Bekir diyor ki niye diyor? Hayırdır diyor. E diyor biz Allah Resulü'nün mescidindeyken ne yapıyoruz? Dünyayı unutuyoruz diyor. Çocuğumuzun eşimizin yanına geldiğinde ise dini unutuyoruz diyor. Ebu Bekir şöyle bir düşünüyor, ne diyor? O zaman Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu diyor. Gel bu işi peygambere bir soralım. Ne yapamadılar? İşin içinden çıkamadılar. Hangi meseleyle çıkamadılar? He? Fıtrattaki kullukla tevhiddeki kulluğun arasındaki fark neydi? He? Fıtri hasletler, iman başladı mı ne yapıyormuş? Bitiyor. Yani artık akılları bunu anlamaya ne yapmadı? Yetmedi. Aynen İbrahim'in aklıyla, gözüyle, fıtri hasletlerle Rabbini bulamadığı gibi. Anladınız mı? Ne yapıyor? Muhakkak ki bunu bana Rabbim bildirecek diyor. Ve Allah Resulü'ne gittiklerinde bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde olsanız ne yapar? Melekleri görürdünüz. Onlar sizinle her yerde ne yapardı? Musafa eder ve sizleri gölgelendirirdi diyor. Demek ki ihsanı yakaladığınızda demek ki çok şeyde yakalıyorsunuz. İhsan kaçtığında demek ki ne yapıyormuş? Çok şey kaçıyormuş. Bunların birincisi hangisi? Kaçanın birincisi nedir? Aleyküm selam. Huşu gider kardeşlerim. Hoş geldiniz. Evet. Başka sormak istediğiniz var mı? Başlayalım mı? Yani Kur'an okurken yakalayacağınız en önemli meseleler neymiş? Aslı neymiş? He? Hayır. Çok dikkatli okuyacaksınız. Hiç Kur'an okumuyorsunuz siz. Çok dikkatli okuyacaksınız. Yani Kur'an okumuyorsunuz derken 50 kere okuyacaksın en az. 51. de bir şeyler yakalamaya başlarsın. Ama geçen gün delikanlılardan bir tanesi var burada. Bu ayet nerede diye sordum. Halbuki imtihan kastıyla değil, ondaki olan bir müşkülatı onu anlatmak için. Senin de diyor işin gücün diyor ayet okumak diyor. Sanki sana da ben bir ayet sorayım diyor. Hadi diyor şu ayet nerede diyor. Benim şuraya yazdığım ayet var ya. Şunu Enfal 62'den 64'de okumuş. Sen dedim her gün benim şuraya geldiğimde şu panoya bakıyorsun değil mi dedim. Bakıyorum dedi. Şu üstteki ayeti bir oku bakayım. Dedi. Allah Allah ya diyor. Hayret bir şey diyor. O kadar ayet var diyor. Ben de niye bunu sordum diyor. Eğer dedim öğreteni gözünün önüne getirir de yani öğreteni alırsa bu seni dinde hasete götürür. Gıptayı getirtmez. Ve sana verilen kıssayı ne yapmaz? Yakalatmaz. Benim de birçok boşluklarım vardı Kur'an'da. Ama ben bu ayetleri biliyor musunuz? Bunları okumuyor musunuz diye soruyorsam aynı zamanda kendim de okuyorum. Seni de okumaya ne yapıyorum? Teşvik ediyorum. Teşvik babından bunu almalısın. Ama yıpranma, horlanma veya aşağılanma duygusuyla ele alırsan daha bu senin fıtratta birçok şeyi ne yapmadığını, halledemediğini, yani insani duygularda bir şeyleri oturtamadığını gösterir. Daha dine hiç çıkmamak lazım. Bunu anladınız mı? Yok, toplumun hali böyle. Belki toplum düzenince sen düzeltir. Farklı mı? Düşünün yani Ömer halifeyken valilerine bir yazı gönderiyor. Birçok madde var. Bu maddeleri hep sayarlar da içeriğine hiç bakmazlar. Hiçbir kitap ehli, bakın kafirleri müşrikleri demiyorum. Hiçbir kitap ehli Müslümanın giyindiği gibi giyinmeyecek. Bunlar önemli. Hiçbir kitap ehli diyor, Müslümanın aldığı ismi alamayacak. Hiçbir kitap ehli bir Müslümanla ortak ticaret iş yapamayacak. Bu maddeleri ne yaptılar? İhlal ettiler. Solomon'un adı Süleyman oldu. Anlatabildim mi? Giysisine baktın, o da sakallı oldu. Müslüman da sakallı oldu. Sonra o sakalını kırpmaya başladı, Müslüman kırpmaya başladı. O kazıdı, Müslüman da kazıdı. Ticaret yaptılar. Şeriat gitti mi? Ne geldi? Medeniyet kanunları geldi. Avrupa'yı kanunlar geldi. Nereden geldi? Hristiyanlık dininden. Açın bakın. Onun için bunların ana temel yerleri korunsaydı böyle olmazdı. Giysiler ne oldu? Gitti. Nasıl gitti? Fıstık festivali, karpuz festivali, bilmem kiraz festivali, mandalin festivali. Festivallerde ne yaptılar? Şarkılar, cazlar, şunlar bunlar söylediler. Orada kendilerine uygun, kendi mayalarına uyan kadınları, kızları seçtiler. Aynı meyve soyar gibi soydular, oraya koydular. İnsanlara bu ne oldu? Artık göze alıştı. Artık ters ne yapılmadı? Görülmemeye başladı. Ondan sonra toplum ne oldu? Ona mani olmayanın kendi evindeki de bozuldu. Doğru mu? Ne oldu? Kendi evindekine güç yetiştiremez oldu. Bugün bir genç kıza kapan dendiğinde kapanıyor mu? Neden? Fıtratı ufaklıkta anası babası tarafından bozuluyor. Ve o kız istese de artık öyle bir ortam ki, gelen ortam, istese de kapanma yoluna ne yapamıyor? Gidemiyor. Çünkü geçmişteki atası görevini yapmadı. Sonraki gelen kızın sırtına öyle bir yük yüklendi ki bunalıma bile sokuyor insan. Şimdi gelelim erkeğe. İstese bile sakalını bırakabiliyor mu? Ne yapıldı? Geçmiştekilerin bir münkere mani olmaması bugün Müslüman çocuğunu ne hale getirdi? Görebiliyor musunuz? Yani ne fıtri yaşantı, ne tevhidi bir yaşantı, ne oldu? Bir münkere mani olunması gereken yerde olunmayınca bugünkü gelen yere bak. Hadi halledebilirsen ne yap? Halle. Bunu anlatabildim mi? Yani her kim bir münker görürse izale etsin hadis-i şerifi var ya, böyle. Ama burada ne var? Şartlar var. Mesela bir kavmi anlayamayacağı şeyi ne yapmayın diyor. Sevgi burada mı? Bir kavme diyor anlayamayacağı bir şeyi ne yapmayın? Anlatmayın diyor. Ola ki Allah'a ve Resulüne ne yaparsınız? İsyan eder hale getirebilirsiniz diyor. Doğru mu? Peki biz bir iş yaptığımızda misal ne için yapıyoruz? Mesela bir münker gördük. Mani olacağız. Mani olmamızdaki niyetimiz ne? Bu Allah'ın emretmediği bir ibadet şekli değil mi? Ama karşıdaki daha dini, imanı, bidatı, sünneti anlamamışsa, anlamayan birine anlamış tavrı takınırsan, güya Allah'a ve Resulüne yaklaştırmaya çalışıyorsun değil mi? Ne oluyormuş? Tam aksi. Aynı zamanda da şeytana yardım edilmiş oluyor mu? Aynı zamanda senden sonra gelecek bir davetçinin tamamen tepki almasına sebep oluyor mu? Yani artık hataları arka arkaya sıralayın gidin. Onun için davette uslubu yakalayabilmeniz için kardeşlerim, aynen siz demin yoktunuz. Aslı ile Merve'ye başladık kısaca. Kur'an'daki kıssaları, özellikle peygamber kıssalarını teker teker, hangisi size uyar geliyorsa, hanginizi kafasına yatıyorsa teker teker yazmanızı tavsiye ederim. Mesela bir İbrahim ele alın. Yazın kıssayı. Kimlerle karşılaşmış? O karşılaştığı insanlara ilk söylediği söz ne? Arkadan gelen söz ne? Sonra onun söylediği söz ne? İnanın bu ayetleri tekrarlaya tekrarlaya öyle bir uslubunuz gelişir ki karşıdakini eline alırsınız, hamur gibi yoğur, istediğiniz ateşte pişirirsiniz, yakmazsınız. Aslında değil, hep yaşıyoruz. Güzel, anlamış. Sen orada ne yaptın?
Ben de dedim ki, yani Diyanet'in de öyle kitapları var, 4000 versiyette yazıyor ama farklı kitapları da var. Yani o yazıyor ama biz ne kadar nokta yazıyoruz? Bizim şeyimizle, bildiğimizle tartışılıyor.
Değil, bak. Onlar, iyi bir Kur'an okuyucusu olsa, o sözü söylediğinde senin ne yapman gerekiyor? He? Susman gerekiyor, hayır. Eğer karşıdakine sen bunu söylettirebilmişsen, sen ona çok güzel hüccet ikamesi yapmışsın abi. Bunu anladın mı? Aynen Firavun'un, Musa'nın Firavun'a gittiğinde, biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyi sözünü hiç okudun mu? He? Kendisi, yani bir tağut, ilah olduğunu söyleyen birisine ta Allah'ı anlatmak gerekmiyor mu? Ama bak, bozulduğu nokta nereyse, Musa'nın söylediği noktada neresi? Tam o noktadan söylüyor, bırakıyor. Yani davette çok çok cümle sarf etmene gerek yok. Konuştukça sen düşeceksin. Her konuştuğunda o artık sende açık aramaya başlayacak. Çünkü artık işte orada sus. Bırak kendisi yargılasın artık, orayı yakalamış. Sen bunu yakalatmışsın. Ondan sonra bitti. Senin konuşacağın başka bir zamanda, başka bir ortam artık. O kendisiyle bir hesaplaşmaya gidecek. O kendi yanlışlarını senden daha iyi bulur. Sen merhametle yaklaşırsın. O seni şartlı olarak dinlemeye başlar. O birden yok edemez orayı. Sen konuştukça o savunmaya geçecek. Ve o savunması haksız bile olsa, İşin içinden çıkamadığı için sana karşı bir şeyler sarf etme ihtiyacı hissedecek. Susman gerekiyor. Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz derken bu sözün analizini yapabilir misin? Ne diyor ayette? Burada nereye atıf var? Sen de biliyorsun ki diyor, Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların toplandığı yerde sen de o alemlerin Rabbini ne yaptın? Gördün. İkrar ettin. Bunu anladın mı? Yani alemlerin Rabbinden gelen elçiyiz derken inkar edemeyeceği yere ne yaptı? İşaret eder etmez. Firavun panikliyor. Ağzından ilk çıkan cümle ne? Ey Haman. Ha, önce alemlerin Rabbi da kimmiş diyor. Bunu anladın mı? Bu nedir? Anlayan bir adamın sözleridir, itirafıdır. İnsan fıtratı bozulduğu yerde duyduğunda ne yapar? Gördüğünde rahatsızlık duyar. Birinin bozulması, yüzünün kızarması, gözünün kaçırması neden olur? İşlemiş olduğu hatadan. Hemen güçlü ya, hemen subayına emrediyor, Haman'a ne diyor? Yüksek yüksek kuleler yap da, yani bak Firavun bile Allah'ın nerede olduğuna inanıyor. He? Yani bir tağut dahi inanıyor, bir Müslüman bugün inanmıyor. Anladınız mı? Bunları yakalamanız gerekiyor. Birisi inkar ettiğinde olan, bak Firavun bile inkar etmiyor ki, sen niye inkar ediyorsun? Kıssalar okurken bunları yakalayın. İyi bir Kur'an okuyucusu. Yani benden birisi dese ki ben ne okuyayım diye sorduğunda ben ne diyorum? Kur'an. Bunu anlamayan neyi anlayacak Allah aşkına? İsra suresini okudunuz mu? Komple okudunuz mu? Anladınız mı?
Ne sorsam, yani sorulara kalksam dedim ki evet tamam, bir şey anlamışım. Ama gittiğimde her şey unuttum, şeyleri açtım, Kur'an bana bakıyor.
Değil mi? Niye? Ben size dedim ya, tevhidi meseleleri anlayabilmek için iyi bir Kur'an bilgisi gerekiyor. Anlatılan her şey zaten orayla nedir? Bağlantılı olan bir şey. Ama biz Kur'an'a hasret olur da, televizyon dizilerine hasret kalmazsa, saatini bilirse, kaçırmazsa, değil mi? Gazeteydi, başka meselelerdi, okuldaki imtihanlardı, değil mi? Ama bunun yanında buna da merak etmek gerekiyor. Ha, bir insanın kafası kalın olabilir. Bu hiç önemli değil. Bir meseleyi bir senede anlayabilir. O da önemli. 10 senede de anlayabilir. Neticede anlaması daha iyi değil mi? Ama bazı insan da vardır. Hemen anlar. Değil. İnsanlar madenler gibidir diyor. İşlendikçe ışıldar diyor. Ebu Hureyre ne diyor? Ya ben diyor ey Allah'ın Resulü diyor, senin yanında dinlediğim her şeyi ne yapıyorum? Hıfzediyorum. Ama 3-4 adım attı mı ne yapıyor? Hiçbir şey kalmıyor diyor. Burada nereye müracaat ediyorlar? He? Hiç okudunuz mu bu kıssayı? Hurma yiyorlarmış. Yerde bir bohça var. Aç diyor. Aç diyor. Açıyor. Topla diyor. Topluyor. Ondan sonra ne yapıyor? Hiçbir şey unutmadım. Ne demek bu? He? Peygamber Allah'a dua ediyor. Burada demek ki duayı hiçbir yerde ne yapmıyorsun? Eksik etmiyor. Şimdi gelelim demin Firavun'la Musa'nın kıssasına. Bir şah geliyor. Şah geliyor. Dur. Şah geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bunlar benim için diyor, ha ben bunları diyor hıfzedemedim diyor. Bunu şah için yazın diyor. Oradan birisi diyor ki ben bunları diyor unuttum. Sağ elini kullandı. Hep bu kıssaların içinde. Aynı yerde okumuşsundur. Şimdi deminki kıssayı düzgün yakalamak için ayete gidelim. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a elçi olarak gönderildiğinde Allah Subhanahu ve Teala Musa'nın ilk ağzından çıkan cümleleri hatırlıyor musunuz?
He? Ben gidemem.
Ne diyor Seyhan?
Musa Aleyhisselam.
Musa Aleyhisselam'ın ağzından ilk çıkardı.
Elçilik gel yani söylemiş. İlk önce dua ediyor. Yani
ne diyor?
Kardeşim istiyor.
Ya Rabbi dilimdeki düğümü çöz. Göğsümü genişlet diyor. Yani burada hemen Rabbine sığınarak ne yapıyor? Bir şeyler istiyor. Onun için duanın her yerde nedir? Tevhidde en önemli yerlerdendir. Bunu bırakma. Değil. O İsrailiyattan geliyor bilmiyorum. İsrailiyata göre tabi ispatlanmış bir şey yok. Firavun'a karşı bir suç işliyor. Firavun da onun canına kastediyor. Firavun'un karısı da çok sevdiği için Musa'yı, sen öyle yapma diyor. Öldürme onu. İşte kızgın demiri yap. İşte ona bir şey olarak diyor. Diline bas diyor. Ateşle diline geldiğinde dil dolanıyor. Tel tek kalıyor diyorlar. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum ama bildiğimiz Musa Aleyhisselam'ı çok güzel konuştu ve çok güzel bir davetçi oldu. Çünkü peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi nedir? Şu dilini çok düzgün kullanmalarıdır ki bütün peygamberler.
Hatta Musa Aleyhisselam Allah'ın bir konuşmaya
tabi Tur-i Sina'da Tur-i Sina'da konuşuyor. İnsan her zaman iyiliğe meyillidir. Onun için demin çok önemli bir kaide size zikrettim. Yakaladınız mı bilmiyorum. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde ne yapar? Rahatsızlık duyar. Neden? Çünkü fıtrattaki hasletleri bozulmuşsa. Başka? Şimdi İsrailoğullarının başlarına gelen müşkülat hiç kimsenin başına ne yapmadı? Gelmedi. Allah Subhanahu ve Teala onlara bir tabut vermişti. O tabutun içinde ne vardı? Adem'in sulbünden gelen kıyamete kadar bütün peygamberlerin resimleri vardı. Bunlar bunun içinde taşırlardı. Bu kısa uzun. Yani siyak sibak alakasıyla onlar Allah'a isyan etmeleri hasebiyle Allah da onlara kimi musallat etti? Calut'u musallat etti. Calut geldi, evlerin arasında dolaştı. Onların çoğunu öldürdü. O kutsal emanetleri aldı gitti ve onları horlandı. Onlar ne yaptılar? Ya Rabbi bize bir kral gönder. Ona itaat edeceğiz diye kıssa uzayıp gidiyor. Bakara'da geliyor. Yani kıssaların hepsi aslında birbirleriyle alakalı olan meseleler. Tamam mı? Allah'a isyan etmeleri sebebiyle Allah da onların elindeki gücü aldı. Onlar yeryüzünün hakimleriydi. İsyan etmeleri, böbürlenmeleri, büyüklenmelerine kasıt Allah da onların o gücünü ne yaptı? Aldı. Evet. Çok çok şeyler. Aslında o benim Taberi tefsiri diye bir doldurduğum ses dosyası var ya, bunu devamlı dinlerseniz bak çok fayda verir size. Çekeyim. Senin neyin var? MP3 mü? Yani VMA çalıyor mu? Çaldığın hiçbir şey var mı yanında? Şey mi? Şu yuvarlak şeylerden mi? O zaman MP3 o. Kaladın mı? Yani sadece okuma yetmiyor. Onun dışında yanında bunun sağında solunda gelen birçok şey var. Allah kimi severse onu dinde ne yapıyor? Anlayışlı kılıyor. Allah'ın sevdiği kul da nedir? İhsanı yakalaması gerekiyor. Yani bunların hiçbiri basit değil. Sonra unutkanlık nedir? Günahların getirdiği bir şey. Yani boş şeylerle uğraşma, dünyayla uğraşma, günah işte. Yani günahla uğraşma kalpte ne yapıyor? Garabet getiriyor, zihinde uçmalara sebep oluyor. İşte günahlardan. Birincisi günah. Öbürler hep tali meseleler. Yani hastalık olmadığı müddetçe insanın baygınlık, vücudundaki yani sıhhatinden aşırı bir kayıp olmadığı müddetçe birinci sebep günahlardır. İnsan düşündü mü hatırlar. Zaten benim ümmetimin diyor fitnesi nedir? He? Seyhan nedir diyor? Her ümmetin diyor bir fitnesi vardır diyor. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malıdır diyor. Ve bunun da önüne geçebilmek için sarf ettiği sözler var. Birkaç tane söyleyeyim bakalım. Mesela bir tanesini diyeyim. Neye bakarsan bak, gözlerin sana ne yapacak? He? Hasret kalarak gelecek. Çünkü onlardan mahrum olacaksın diyor. Bu söz bize yeter mi? Yani neye bakarsan bak, bir arabaya, bir eve, bir altına, bir gümüşe, bir elbiseye, onların hepsine hasret kalacaksın mı? Yani öleceksin diyor, onlar kalacak. Evet. Öyleyse diyor, gözünü dikme. Onun dışında yine Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa, öbürünü görse ne yapar? Onu da ister. Öbürünü görse gözünü ne doyurur diyor? Ancak toprak doyurur. Birisi ne diyor sahabenin? Ey Allah'ın Resulü diyor, ben seni çok seviyorum diyor. Çok mu seviyorsun diyor. Evet diyor. Öyleyse hazırlan diyor. Fakirlik sana ne yapar? Sel gibi gelir diyor. Peki Haşr 9. ayeti hiç okudunuz mu? Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih edenler var ya, Allah onlara hayret etti diyor. Vallahi onlardan razı oldu diyor. Bu ayeti hiç okudun mu? Bu ayeti okuyan adam dünyaya yönelmez. Yönelse bile cebindekinin hepsini ihtiyacı olana verir. Yok. Olsun. Bazen bilincinde olana da söylenir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Herkes dünya malına tamah eder. Küçüğüne veya büyüğüne.
Hani şöyle bir şey de var. Şimdi dedi ki dünyadan nasibini istemek, dua etmek değil mi?
Tabii isteyebilirsin. Helal olan, güzel olan her şey istenir. Musab bin Umeyr ne diyor? Kibri anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben diyor elbisenin en iyisini, kokunun en güzelini, ayakkabının en iyisini giyinirim diyor. Bu da mı kibir diyor? Kokuyor. Allah cemildir, güzeldir diyor. Kuluna bir nimet verdi mi üzerinde görmeyi ister diyor. Kibir haktan geleni kabullenmemektir.
Ama söyledikleriniz birbiriyle çelişiyor ya. Hani
değil.
Bir de biraz önce de söylediniz ya. Allah sevdiği kulları kurtuluyor. Bak bir şeyler söylüyor.
Hayır.
Dinde kovaları onu anlıyor.
Değil. Ben onları birbirine bağlantırarak gittim de sen herhalde kafan başka yerdeydin. Ya da anlamak istemedin. Ama benim sözlerim direkt şahsa değil, ortama söylenen bir söz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bilmiyor muydu? Bana Kur'an okuyun diyor. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, Kur'an'ın sahibi sensin. Sana indi, ben sana nasıl okuyayım diyor. Muhakkak ki benim de ihtiyacım var. Ve kendisine ayetler okunduğunda Hud 114 müydü? Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti geldiğinde ne yapıyor? Yeter, yeter diyor. Dinleyemiyor. İşte diyor, peygamberin diyor beli büküldü diyor. Burada diyor. Yani bunlar her Müslümana lazım olan şeyler. İnsan bir şeyin bilincine vardığını zanneder ama belki de hiç varamamış olabilir. Doğru mu? Bunları yakalamak gerekir. Evet. Bugün geçen hafta en son Miraç meselesinde kalmıştık ve Miraç'tan sonra da kader meselesinin bazı cüzlerine girerek Allah Subhanahu ve Teala'nın bildirmiş olduğu meseleleri zikretmiştik ve Allah Azze ve Celle'nin levh-i mahfuzda cennete gireceklerin sayısını da cehenneme gireceklerin sayısını da bildiğini ve yine kulların ne yapacaklarını, fiillerini nasıl işleyeceklerini ve herkes ne için yaratılmışsa onun ona kolaylaştırılacağını, amellerin de sonuçlara göre olduğunu, mutlu olan kimsenin Allah'ın rızası gereği mutlu olanı, bedbah olan kimsenin de Allah'ın kazası gereği bedbah olacağını ne yaptık? Açıkladık. Ve burada birçok izaha da girdik. İzahlar genelde neredendi? Allah'ın ayetlerinden ve Resulullah'ın sünnetindendi. Ve burada Allah Azze ve Celle'nin ilminin ön plana çıkması, bize düşense neydi? Sadece amel etmek, amel etmek ve amel etmek. Bugünkü devam ettiğimiz madde ise Kaderin aslı Allah'ın mahlukatı hakkındaki sırrıdır. Bunun gerçeğine ne bir mukarreb bir melek, ne bir mürsel bir peygamber ulaşmış değildir. Bu hususta derine dalmak ve üzerinde çokça düşünmek ilahi yardımdan uzak kalmaya götüren bir yoldur. Allah'ın rahmetinden mahrumiyete yol açan bir merdiven, tuğyana ulaştıran bir basamaktır. O bakımdan bu husustaki kıyas, düşünce ve vesveselerden alabildiğine sakınmak gerekir. Çünkü Yüce Allah kader ilmini mahlukatına karşı kapalı tutmuş, onda tartışmayı yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. O yaptığı şeyden sorulmaz. Fakat onlar sorulurlar. Buna göre kim niye yaptı diyecek soracak olursa kitabın hükmünü reddetmiş olur. Kitabın hükmünü reddeden de kafirlerden olur. Bu da tevhidin önemli maddelerinden bir maddedir. Demek ki kardeşlerim, kaderin aslı neymiş? Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı. Bunu kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamış. Öyleyse kader dendiğinde birinci ağzımızdan çıkacak neymiş? Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı. Bunu insanlardan hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Kader anılınca susunuz. Kim kaderin gerçeğini anlamak isterse gideceği yol hüsran ve mahrumiyet olur. Bu yolda başarısız, başarılı olamaz ve hidayetten mahrum olur. Ve tuğyana sapar. Tuğyan nedir arkadaşlar, bilir misiniz? He? Nuh tufanını hiç okudunuz mu Kur'an'da? Dere yatakları tuğyan etti diyor. Ne yaptı? Yatağını bildi, bendini bildi, açtı. Tağut nedir? Defalarca aşan. Tuğyansa haddi aşan demektir. Yani kadere yaklaştığın zaman tuğyan edersin. Anlatabildim mi? Yani haddi aşmaya başlarsın. Devam ettin mi dinden çıkarsın, kafir olursun. Kader Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Bir sırrıymış. Buna mesnetsiz, delilsiz sapma nedir? Yaklaşma nedir? Mesela günümüzde Kaderiye'nin en belirgin sözlerinden bir söz var. Yani falan Kaderiye'dir diyebilmemiz için onların klasik kullanmış olduğu cümleler vardır. Adaletli ol. Allah adaletlidir. Adaletli şekilde hükmeder gibi sözlerle yaklaşan insan kimdir? He? Kaderiye'dir. Neden bu sözleri sarf edenlere Kaderiye denir bilir misiniz? Kaderiyelerini ben açın bir. Ya Allah hidayet etsin diye çok çalışan birisi Allah'ın ayetlerini peygamberin diliyle değil akılla yorumlayan, akli yoruma alıştıran bir adam. Mesela görsel CD olarak da bunu yapıyorlar. Dağların yaratılışından falan bahsederseniz falan biliyorum ben, gördüm hepsini. Dağlardan falan bahsederken yani dünyanın yaratılışını bir bakın bakayım. Eğer bir peygamber aklıyla Rabbini anlayamıyorsa, yani kim olduğunu, İbrahim Aleyhisselam güneşe, yıldıza, aya gidiyorsa, daha sonra da eğer Rabbim bana bildirmeden ben bilemem diyorsa bizim bilmemiz zor. Çok isabetli olunan yer muhakkak ki olacak. Çünkü fıtri meselelerde nedir? Biz akli konuşmalar getiririz. Ama iş dine gitti mi cevabı dinden gelecek yerlerde de dinin konuşması gerekir. Burada benim ilk okuduğum, yani Harun Yahya'nın mesela ben çıkan bütün eserlerini okudum. Onların hepsini şöyle bir kitapta toplamıştım. Gerçekten çok muhteşem olan yerleri var. Onlar hep fıtri olan yerlerde. Ama dine, tevhide dönen yerlerde, yani İmam Rabbani'den tut, Muhittin İbnül Arabi'den tut, Risale-i Nur'dan tut, her kesimi memnun edebilmek için her şeyi yazmıştır.
Ben de çok kitabını okudum da ama beğenmiştim.
Şimdi akla çok uygun gelir. Zaten Risale-i Nur'dan tamamen serpintiler vardır ki o da tamamen şeydir, akılcıdır. Yani Allah'ın varlığıyla, Allah'ın varlığının ispatıyla uğraşılır ki bunu ispat etmeye gerek var mı? Bizim ilk öğrendiğimiz dersleri hatırlıyor musun? Fıtratta, yani rububiyet tevhidinde insanın cehaleti mazeret midir? Değil. Neden? Çünkü Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar ne yaptı? Toplandı ve orada Rablarını ne yaptı? İkrar ettiler. Bunda hiçbirimizin müşkülatı yok. Müşkülatımız olmayan bir yeri bize CD'ler boyunca, kitaplar boyunca yazılsa ne olur? Yazılmasa ne olur? Yok, bu para ihtiyacı yok. Bu para ihtiyacı yok bu adam.
Bir de kitaplar öyle güzel ki birinci.
Sen daha buna bak. Bir de internet dünyasına git. Aynen şurada gördüğün her şeyi şatafatlı orada görürsün.
Ezel var mıdır bunu? Okumanın bir adayını. Var. Yol açık işte.
Evet. Demek ki kader meselesi, bakın imanda kaderi işledik değil mi? Kadere yaklaşmada dört rükün vardı. Burası tevhid boyutu, bakın şimdi. Bir iş olduğunda Allah bunu biliyor mu? Biliyor. Diledi mi? Yazdı mı? Yarattı mı? Yarat. Demek ki kaderi ele aldığımızda dört anahtarın dışında ne yapmıyormuşuz? Ele almıyormuşuz. Allah'ın bilmesi, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yazması, Allah'ın ne yapması? Yaratması. Bununla alakalı da bütün ayetleri o zaman derslerde ne yaptık? Gördük. Şimdi ise meselenin tevhid boyutu. Demek ki Allah'ın kulları üzerinde neymiş kader? Bir sırrı. Kesinlikle buraya kimse burnunu ne yapmayacak? Sokmayacak. Ama kader hakkında sorulacak soru yok mudur? Sahabeler zaten bizim soracağımız her soruyu ne yapmış? Sormuş. Ama susmamız gereken yerde de susacağız. Şimdi ayetlere gidelim. Kimini zengin, kimini fakir. Kimini çocuklu, kimini çocuksuz. Kimine kız, kimine erkek. Kimine sıhhatli, kimine hastalıklı bir ömür. Bunları Allah vermeye kadir mi? He? Birisi bunu sorgulayabilir mi? Ama bakın nasıl sorgulanır. Şarkıları, türküleri böyle ister istemez dinliyor musunuz? Kahpe felek sözünü hiç duydunuz mu? Bu kim?
Felek ne demek? Ben hep merak ediyorum.
Allah.
Sözlükte dünya demek.
Allah, yaratılış. Sonra? Yani sözlere baktığımızda kadere karşı bir çatma var mıymış? Var. Bu insanı ne yapıyor? Peki falan zenginken ben niye fakirim? Bunun da önüne geçecek gene Kur'an'da bir kıssa var mı? Kasas suresini okudunuz mu? Kasas'ta ne yapıyor? Orada çok net şimdi. Karun toplumun önüne çıktığında oradan bir kısım şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Bakın Allah burada bildiriyor şimdi. Oradan onlara uyaran kim? Allah orada bir Müslüman kelimesi kullanıyor. Müslümanlardan bir kısım ne diyor? Size Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin içinde en üstünü Müslümanlık değil mi? Onlar ne diyor? Susuyor. Biz Karun'u malını da kendisinde helak ettiğimizde, kendisine hiçbir faydası olmadığında, bu sefer ona yarsıyanlar ne diyorlar? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Şimdi gelelim. Allah bilir, biz bilmeyiz. Bunu anladınız mı? Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır. Bunları yakaladınız mı? Yani kader neymiş? Şunu sokmayacaksınız. Hiç sokmayacaksınız. Zenginse zengin, fakirse fakir, sıhhatliyse sıhhatli, bedbahtsa bedbaht, bedbahtsaysa... Hatta Müslüm'ün iman babını hiç okudunuz mu? Sizin ileri zekalı olmanız da kader, geri zekalı olmanızla kadar. Neden diye sorabilir misiniz?
Soramayız.
Bu toplumda çok zeki insanlar var mı? Çok çok kalın kafalılar da var mı? Yaratan kim? Bitmiştir. Herkesin bulunduğu halle vereceği neyi vardır? Bir imtihanı vardır. Körü körüne Allah'a itaat eden bir insan mı hayırlıdır? Yoksa Allah'a çok çok zeki olup isyan eden bir insan mı? Hangisi? Ahlaksız bile olsa Rabbini bilip ibadet eden mi hayırlıdır? Çok çok ahlaklı olup da müşrik olan birisi. Bunları güzel yakalamak gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani kader dediğinizde kaderin imtihan olduğu her nokta değildir. Bak bunu bilesiniz. Benim şu toplumda gördüğüm özellikle kader müşkülatı olan insanların özellikle bazı şeylerin ön plana çıkan insanlar olduğunu gördüm ve bu onları hep helak etmiştir. Ayağı tutmayan, gözü görmeyen, çocuğu olmayan, erkek çocuğu olmayan, hiç iş güç bulamayıp sürekli işleri kesat giden, yani bu tip insanlara bakarsanız özellikle bu meselelerde korkunç bir imtihana düştüğünü görürsünüz bu insanların. Ha, bizim imtihanımız yok mudur? Vardır. Ama belirgin olarak bu imtihanları görürsünüz. Özellikle böyle 6-7 tane kız çocuğu olanlara bir bakın. Adam resmen karıyı şey yapar yani. Horlar yani. Halbuki var mı kadın?
Doğurdum. Kızı da veren Allah, erkeği de veren Allah. Yani. Bir şey soracağım ben. Şey, hani dedik ya, her gördüğümüzde şaşırdığımızda. Ama bu dünya hani insan dünyası ya. Şimdi gerçekten hayır olan bir şeydi. Aslında şer olmayıp onun nasip olmaması, hani layık olmadığından falan olabilir mi? Öyle bir imkan da olabilir değil mi?
Tabii.
Çünkü dünyaya...
Şimdi sen dua ediyorsun. Şimdi bu noktada tut, sana bir açılım sunayım, sen analiz et. Duanın 3 neticesi var. Doğru mu?
Evet.
1. Hemen kabul edilebilir mi? 2.
Evet.
Başına gelecek bir bela musibet engellenebilir mi? 3. Ahirette karşılığını alabilir misin? Sen mahrum edilerek.
Evet.
Bunu da tut şimdi. Gel şuraya. Ayşe annemiz ne diyor? Müminin her kolunda bir hayır vardır. Başındaki ağrısı, ayağına batan bir diken dahi günahlarına kefaret mi diyor? Bu da gösteriyor ki bizim çok hata yapacağımızı, çok günah işleyeceğimizi. Doğru mu? Ha, demek ki senin hayır gördüğünde şer, şer gördüğünde hayır olabilir mi? Ama ya Rabbi bana hayrı ver. Veyahut her namazdan sonra söylediğin la havle ve la kuvvete illa billah diyor mu? Bu sözün kabule gelirse, sen hayır bile görsen, sana şerse Allah bunu engelleyebilir mi? Ama sen bunu bilmeyebilirsin.
Ama biz de olduğu için hayır bilemeyiz.
Bunu kim bilir? Ama sen ne yapman gerekiyor? İstikamet üzerine gidip tevhid ehli olman gerekiyor ki bunu Allah'ın sana vermesi gerekiyor. İşte. Yani kader Allah'ın kullarının üzerinde bir sırrıdır derken bunu kastediyoruz işte. Bilemiyoruz. Birçok vaka oluyor. Ne olduğunu anlamamız mümkün mü?
Her şeyi bilen Allah da,
evet.
Yani bir şey dört dörtlük gözüküyor. Yani tamamen bizim görüş açımıza göre hayır gözüküyor. Ama yani layık olmadığın için belki Allah'a yani.
Peki, Eyüp Aleyhisselam o hastalığa müptela birisi miydi? İmtihan. Değil mi? Karun o kadar malı hak mı etmişti? O da onun imtihanıydı. Doğru mu? Yani burada senin imtihan. Mesela demin arkadaşlarınızdan birisi işte mal konusunda falan sure dedi. Oradaki kıssa neydi? İki kişinin tarlasına gelmesi var. Ha. Birisi ne yapıyor? Böbürlenerek giriyor. Öbürü ne diyor? Öyle deme. Maşallah de. Allah ne güzel yaratmış desene diyor. İkisine de biz ne yaptık? Bir bağ bahçe verdik. İkisinde de taze yemişler geliyor mu? İkisinde de suyu çardağı var mı? Ama birisinin hiç çocuğu yok, başka malı da yok. Ama öbürününse çocukları ve başka malları da var. Öbürü böbürleniyor. Ne diyor? Allah bunu bana burada bunu vermişse, bu bakın İsra, Meryem, Keyfi okurken çok dikkat edin. Bunlar ahireti inkar eden insanlara hüccet olan surelerdir. Buradaki böbürlenmesi, burada bunları bana veriyorsa ahirette de verir. Amacı bu. Biz onun diyor suyunu kaçırdık, aramakla bulamadı. Çardağını başına geçirdik de yardımcısı da ne yapmadı? Olmadı. Onun iki eli kurusun. İkinci el hangisi? Yani buradaki o ahiretteki ne yapmıyormuş? Fayda etmiyormuş. Yani kıssaların hep burada neleri var? Birer atıfları var. Onun için bizim hayır gördüğümüz hayır olabilir. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın bir düğüne gittiğini çok okudunuz mu?
Düğüne gidemedim.
Gittiğini. Düğüne gidiyor. İçinden geliyor. Arkadaşına veriyor. Ama diyor gözümü açtığımda diyor güneş ne yapıyordu? Kendisi düğüne gitmeyi hayır gördü mü? He? Ama Allah ona ne yapmadı? Nasip etmedi. Allah terbiye etti. Demek ki hayırlı olursak Allah da bizi birçok şeyle ne yapabilir? Engelleyebilir. Onu bilmeyiz ama biz bazen hayır görürüz. Mesela bu bir evlilikte olabilir, bir malda olabilir, bir arabada olabilir, bir evde olabilir. Yani aklına gelecek birçok şeyde olabilir. İnsanın hiç başına bir bela gelmez. Tutar bir araba alır. Hırsızın biri gözünü diker, al sana bir bela olur. Bir ev alır. Ev alana kadar hiçbir müşkülatı yoktur. Çok güzeldir, şatafatlı olur. En sevdiği dostu tutar, haset eder. Dostundan olur yani.
Şimdi helal harama dikkat ediyoruz. Yaşamımız tamamen helaller üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ama bir şeyler sanki yanlış gidiyor gibi.
Mümkün.
Bu da imtihan ama
şimdi helala ve harama dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor hadis-i şerif zaten. Eğer senin bugün dinin sana göre düzgünse, namusun da düzgünse demek ki dikkat ediyorsun demektir. Doğru mu? Ama kim de şüpheli şeylere yaklaşırsa diyor, ne yapar?
Hani bir hadis vardı ya.
Vücutta diyor bir et parçası var diyor. O bozuldu mu? Hepsi bozulur diyor. Bu toplumun bozulmasındaki sebep zaten şu kursağına girenlerin sebebi.
Hani bir hadiste yediği haram, içtiği haram, yediği haram.
Elini açmış ya Rab, ya Rab.
Ben ondan çok korktuğum için hani maddi manevi her şeye dikkat etmeye çalışıyorum ama birçok imkanlara işte karşımıza
çıkacak.
İnsan düşünüyor niye?
Çıkacak. İşte iyi bir Kur'an okuyucusu olduğunda rahatlayacak yer görürsün. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağlığındayken 5 çocuğunu kaybetti. Biliyorsun değil mi? Hangi ana baba dayanır? Birinci öldüğünde saçı beyaz diyor. İkincide aklı gitmeye başlıyor. Üçüncüde aynı hindi gibi. Böyle duruyor. Doğru mu? Allah Resulü'nde var mı böyle bir şey? İbrahim öldüğünde gözlerinden ip gibi yaş akıyor böyle. Sahabe ne diyor? Sen de mi ağlıyorsun diyor. Ne kadar hayret ediyor. Ya İbrahim diyor, biz seni çok seviyoruz diyor. Senin ölümünden kalp mahzun oldu, göz yaşardı. Ama vallahi isyandan değil diyor. Bu sözler kimin? Ama biz buna ne kadar dayanırız bilmiyoruz. Ve benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardı.
Bu çocuk ölme meselesinde hani Müslüman bir insan başıma gelmedi. Konuşması kolay da.
Yok,
hani hadislerde diyor ya bir çocuğu ölen, iki çocuğu ölen,
cennettedir.
Günahsız olarak küçük öldüğünde cennette yani şefaatçi olacak cennete girmesine. Müslüman
acısına sabreder. Allah'a isyan etmezsen.
Onun bile bir nimeti var.
İşte yani, sabrı var. Bunun karşılığında bir imtihanı var.
Onu bilen şey yapmaz.
Tabii.
Kadere razı olmak bizim aile
işte, zaten imanın aslı. Kadere isyan etmede ne yapıyor? Tevhidi bozuyor. Şimdi biz imanla tevhidi anlatırken hepsi aslında ne dedik? İç içe. Ve biri birinin nesi? Zemini. Mesela Gaybı kim bilir? Bu nedir? İman. Gaybı Allah'tan gayri kimse bilmez nedir? Tevhid. Yani bununla bunu birbirinden ayıran çizgi bu. Rızkı kim verir? Allah'tan gayri kimse rızık verici nedir? Değildir. Sen rızkını ben veriyorum dedi mi bir adam? İş karışır. Anlatabildim mi? Yani tevhidle imanın çizgilerini güzel yakalamak gerekiyor. İşte bu derslerin amacı bu. Demek ki kaderin aslı Allah'ın mahlukatı hakkındaki sırrı. Bu sırra burnumuzu ne yapmayacakmışız? Sokmayacakmışız. Her yönlü işte. Şimdi bu türbelerin neden yapıldığını zannediyorsunuz siz? He? Neden türbelere gidilir? Değil. Herkes bir şey ister. Siz gidin şimdi bak bu dersten sonra bu Hacı Bayram Veli Hazretleri diyorlar ya türbesinin yanına gidin. Oradan böyle halisane bir şeyler isteyen insanlara bir sorun. Teyzeciğim ne ettin, ne dua istedin? Ya kız evde kalmıştır, evlendirecektir. Ya çocuğu olmamıştır, çocuğu olsun istiyordur. Ya işleri yolunda gitmemiştir, işleri yok. Yani herkesin istediği bir şey vardır orada. Ve bakın biraz aşağıya doğru inin Gül Baba'nın olduğu yere, kaldırımda kandan yürüyemezsiniz. Neden? He? Neden? Gelmiş bir şey istemiş. Allah da ona vermiş ama o da müessili bu diye, bu sebep oldu diye gelip orada ne yapıyor? Kabul oldu diye kurbanını kesiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu türbelerin amacı bu. Halbuki ölmez olan, diri olandan istense olmaz mı? Yani kadere iman gerçekten cesaret işidir. Gerçekten bir iman işidir. Allah Subhanahu ve Teala ayağımızı kaydırmasın. Şeytanı lanenin insanı en büyük vurduğu noktalardan birisi kaderdir. Çok zorlar burayı. Sakın ha bahtınızla, ömrünüzle, ömrünüzün içindeki başınıza gelen bazı şeylerle, ananızla, babanızla, akrabanızla, kardeşinizle sakın bu konuları gündeme getirmeyin. İşte ben niye bu ana babanın çocuğuyum, niye bu ailenin çocuğuyum tipinde bile insana her yönlü yani, her yönlü ne yapabilir? Yaklaşabilir. Onun için Allah Azze ve Celle bu yönleri bizde şeytanın oynamasına karşı kapanması için, demin de o kıssaları güzel yakalayın derken, bir peygamberin anasının, babasının, kardeşinin, çocuğunun, eşinin, yani bütün akrabalarının müşrik olabileceğini, değil mi? Bunun o insana hiçbir zararın olmayacağını, mükellef olduktan sonra bir insanın artık Rabbine hizmet etmesi, bildikten sonra onu her konuda birlemesi gerektiğini Kur'an bize ne yapıyor? Anlatıyor. Bunu yaparken koyun boğazlanır gibi boğazlanabilirsin, testereyle kesilebilirsin, dövülürsün, sövülürsün, yurdundan atılabilirsin, muhacir olabilirsin ama senin ancak Müslüman olarak can vermen ne yapıyor? Gerekiyor. Bunun yanında senin birçok korkun olabiliyor mu? Hiç Felak'la nasıl okudunuz mu? He? Karanlığın şerrinden diyor. Karanlıkta şer olabiliyor muymuş? Vesvesecinin şerrinden, hasetcinin şerrinden. Demek ki bakın bunlar hep fıtri boyut, tevhidi boyut, toplumu boyut değil mi? Hep bu kıssaları böyle yakaladığımızda. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat edin, torunu Hasan'la Hüseyin hep oğlum diye sevmesi ve her gün onlara Felak, Nas ve Ayet-el Kürsü'yü okuyup sırtını sıvazlaması var. Bunlar basit şeyler nedir? Değil. Bunlar hep kaderle alakalı. Bu farklı. Bu imani boyut. Onu hiç karıştırma şimdi. Bu kader değil. Bu kader değil. O tutulması gereken emir ve nehirlerle. Ha. Sınırlarını anlatıyoruz işte. Sınırı nedir?
Amel etmemeye ulaşırsa zaten tehlikeli
alıyor. Adam geliyor şimdi soruyor. Hocam diyor biz niye rüküde diyor eğiliyoruz? Hoca diyor ki Allah böyle istedi diyor. Buraya burnumu sokma diyor. Demek ki insanın burnunu sokmayacağı yerler var. O şekilde kader de bizim bilemediğimiz, artık bittiğimiz yerler. Yani mesela her doğan çocuk fıtrat üzerine mi doğmuştur? Peki Müslüm'ün iman babında gelen bir rivayette o Hızır'ın öldürdüğü çocuk, o diyor doğuştan da kafirdi ve kafir ruhluydu. Eğer yaşasaydı diyor anasına babasına ne yapacaktı? Ve onlar salihlerden de amellerini heder edecekti. Bu nedir şimdi? Bak işte bu Allah'ın kullar üzerinde neyidir? Bir sırrıdır. Bitmiştir.
Çocuk ölümünde o aklıma geliyor.
Sonra işte cennet kuşlarından bir kuş cennete gitti. Veyahut şu müşriklerin ölen çocuklarına ne dersin diye sorduğunda ikisine de verilen cevap nedir? Allah cenneti yaratmış. Cennet için ehil yaratmış. Cehennemi yaratmış. Cehennem için ne yapmış? Ehil yaratmış. Onlar yaşasalardı nasıl amel edeceklerdi ve ne üzerine öleceklerdi ve nereye gideceklerdi? Kim bilir?
Peki kafir olarak yani öleceği için yani kafir olacağı için canını aldı, Hızır Aleyhisselam'ın canını aldı çocuk. Hani daha sonra şeyde de Peygamber'in rüya hadisinde de İbrahim Aleyhisselam etrafında bütün ölen çocuklar var ya, kafirlerin çocukları.
Kim biliyor? Onu kim biliyor? İbrahim'in cennetlik veya cehennemlik olan çocuklar oldu. Takdir eden kim? Takdir eden kim?
Ama yani ölen çocukların da yine hepsi değil de.
Nuh'un çocuğu hangisiydi? Kafir olan? He? Yani buraları yakalarsanız demek ki kader üzerine ne yapmıyoruz? Kişinin diyor bak arkadaşın demin bir şey dedi. Bir çocuğu ölürse sabrederse, iki çocuğu ölürse sabrederse cennete girer diyor mu? O çocuk orada ona şefaatçi olacak diyor mu? Şimdi geçen ders ne yaptık? Ondan önceki ders şefaati işledik mi? Şefaattaki birinci kayda neydi? Bakın bunlar önemli dersler. Hep bunlarla yakalıyorsunuz. Şefaat Allah'ın izniyledir. İki, Allah'ın izin verdiklerine. Üç, Allah'ın izin verdiklerine şefaat eder. Bu üç şartı yakaladığınız zaman müşkülat kalmıyor. Hepsini bunlarla artık. Bunlar yani, İslam'ın temel taşları.
Allah Resulü bütün hadisleri her şeyi tefavratıyla bildirmiyor.
Maide 3'te ne diyor? He? Allah ne diyor? Dini tamamladım diyor mu? Kemale erdirdim. İslam'dan razı oldum diyor mu? Şimdi yine ayetlere gittiğimizde eksik bir şey var mı? İhtilaf edilen, gafil bulunan, bunlar da oldu farz et ki. Şüpheye düştün. İnniniz cinniniz, inananınız küfür edeniniz, kıyamete kadar gelen hepiniz toplansanız bunun gibi bir şey getirin diye meydan okuma var mı? Demek ki dinde hiçbir şey eksik değil. Eksiklik kimde? Bizim tahsil etmediğimiz her yerde ve dine bakıp cevap vereceğimiz yeri aklımızla, fıtratımızdan doldurduğumuz her yerde ayağımız ne yapıyor? Mesela biraz sonra gelecek bu dersler. Gerçi kaderi dağıtmayalım da. Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuşması var. Şimdi size soruyorum. Nasıl konuştu? Seyhan? He?
Allah'ı görmedim Musa.
Nasıl konuştu?
Görmedim.
He? Nasıl konuştu? Ana maddeleri ne yapacaksınız? Yakalayacaksınız. Bir, Allah bir insanla karşılıklı konuşacak değildir diyor. Bu birinci madde mi şimdi? İki, dünya gözüyle bir insanın Allah'ı görmesi nedir? Mümkün değil. Üç, Allah'la alakalı, Azze ve Celle ile alakalı bir şey olduğunda ancak onun takdir ettiği, onun bildiği bir şekilde bizim ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz, yani bize bildirdiğini. Allah diyor Tur-i Sina'da bir ağaç yönünden Musa'ya ne yaptı? Onun takdir ettiği kelimelerle ne yaptı? Seslendi ve ondan kelam etti. Bu kadar.
Zaten Musa Aleyhisselam duasını kendisini görmek istiyor Allah'ın. O sırada bayramlık geçiyor. O olaylar...
Sen buna güç yetiştiremezsin diyor. Böyle. Demek ki kader neymiş? Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Allah istediğini mahrum eder. İstediğine de hayrı ne yapar? Gösterir. İstediğine kızlar verir. İstediğine erkekler. İstediğine hem kız hem erkek. İstediğine de vermez. Değil mi? Demek ki Allah yaptığından sorulmaz. Fakat insanlar yaptığından ne yapılırmış? Sorulur. Ve birisi Allah bunun için yaptı diyemez. Doğal afet demek ne demek Seyhan? Doğa ana vurdu. Peki bu sözler neyin kalıntıları, analiz edebiliyor musunuz? Şamanizm dininin kalıntıları. Yer tanrısı, gök tanrısı, Ayhan, Gökhan. Anladınız mı? Türkhan. İşte. Tabii şamanizm, humanizm yumuşak. İşte Harun Yahya'nın yaydığı humanistik. Evet. Demek ki kader, Allah'ın hükmü açık. Allah'ın yapmış olduğu şeyleri yargılaması onu ne yapar? Küfre sokar. Demek ki kulların bilmediği yerde sukut etmesi, Allah bilir, ben bilmeyeyim deyip orada kaderine ne yapması? Razı olması gerekir. İman derslerinden de hatırlayacağınız gibi kulun başına bir şey geldiğinde hemen oturup düşünecek. Ben ne yaptım da buna müptela oldum? Buldu mu ne yapacak? Tövbe edecek. Bulamadı. Ha, demek ki Allah'ın bu beni bir imtihanıdır deyip o imtihanı ne yapması? Sabretmesi gerekir. Nereye kadar? Nereye kadar? Eyüp Aleyhisselam nerede dua ediyor? Ya Rabbi ben sana bununla dua ediyordum, şükrediyordum. Şimdi sana nasıl zikredeyim, nasıl şükredeyim dediğinde ne yapıyor? Allah da şifasını veriyor mu? Peki saralı bir kadın geliyor. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor. Dua etsen de şunu benden kaldırsan. Kaderi mi onun? Allah Resulü ne diyor? Sabret diyor. Allah karşılığını cennette versin. Kadın kabul ediyor mu? Bakın bunların hepsi kaderle alakalı. Çok dikkat edin. İşte. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Edelim yani. Demek ki kader Allah'ın kullarının üzerinde sırrı olan her meseleymiş. Ha. Değil mi? Ya, canımı sıktı da o bunun çocukları işte neyse. Şimdi adaletten bahsetmeleri, adaletli ol demeleri, mesela kadın erkek eşitsizliğini gündeme getirerek burada Allah'a isyan ederler. Kadınla erkek eşit midir? Değildir. Ama Allah'ın adaleti burada ne yapmıştır? Tecelli etmiştir. Erkeği onun üzerine ne yapmıştır? Koruyucu kılmış. Kadını da evinde dur demiş. Kadınla erkek hiçbir zaman eşit değildir. Erkek hükmeden durumundadır. Allah erkeği erkeğe göre halketmiş. Ona hasletler vermiş. Kadını da kadına göre hasletleri ne yapmış? Donatarak göndermiştir. İkisinin fıtratı da nedir? Çok çok farklıdır. Adaleti gündeme getirerek ikisinin eşitliğini savunan insanlar neye isyan ederler? He? Allah'ın yarattığına. Halbuki neden böyle yarattın, neden bizi eşit yaratmadın diyebilir mi birisi? dediği zaman ne oluyor? Yani teferruatına girmek istemiyorum. Kadının erkekleştiğini görürsünüz. Erkeğin de kadının eşitliğine inandığında erkekliğini yitirdiğini, kadınlaştığını görürsünüz. İkisi de vasıflarını ne yapar? Yitirir. Allah'a dönmeleri bile ne yapar? Tamamen önü kesilir. Mesela Müslüm'ün iman babını okudunuz mu hiç? O 8 nolu rivayeti. Cibril hadisi diye meşhur olan. Onun baş tarafında bir şey gelir. Bir münazara gelir. Küfe'den gelen iki kişi tam Kabe'nin kapısında İbn Ömer'le karşılaşırlar. Ve işte sen söyle ben söyle faslından sonra bizim orada bazı insanlar çıktılar ve kader hakkında konuşuyorlar. Biz bunlarla baş edemiyoruz. Bunlara karşı ne diyelim dediğinde İbn Ömer ne diyor? Onlara benden selam söylemeyin diyor. Onlar kafirlerdir diyor. Ve tutuyor babam Ömer'den işittim deyip Cibril hadisini ne yapıyor? Zikrediyor. Ve kadere iman da imanın cüzlerindendir diyor.
İman eksik olmuyor. Direkt.
Koruyucusu. Şimdi imanın esaslarını sayarken kaderin cüzü var mı? Yok. İslam'ı sayıyor. İslam'ı sayıyor. Hepsinin bütünleştiren kadere iman. Anlatabildim mi? Yani hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna ne yapma? Ve bir de kadere iman. Kader demek ki Allah'ın kulları üzerinde sırrı olan her mesele.
Yani imanın cüzü var, bir de esası var.
Şimdi nasıl anlatayım? Yapmakla mükellef olduğunuz hiçbir şey kaderiniz değil.
Seçmek mi? Mükellef mi?
Anlatabildim mi? Ama takdir edilen her şey sizin kaderiniz. Yani senin kadın olman, Türk olman, güzel olman veya çirkin olman, konuşur olman veya pepe olman, görür olman veya ama olman, topal olman veya yürüyen olan, elinde olan bir şey mi? Bak bu kaderi. Bunlara neden sorusunu ne yapamıyorsun? Soramıyorsun. Bunları sen seçtin. Evlilikte seçme hakkına sahip misin? Sahipsin. Kaderim diyemiyorsun. Çünkü sen seçiyorsun. Şartlarını koymuş. Babanın izni senin rızan diyor. Sen bunları def ederek istediğin gibi hareket edebilir misin? Edersen başına geldiğinde kahpe felek diyemezsin. Bunu diyemezsin. Bir insan tutar Kur'an dinlemez, müzik dinlerse müziğin olduğu ortamlara kaydıkça o ortamlara gittikçe tamamen sapıp giderse işte bunlar yapmasaydı Allah böyle yazmasaydı ben de böyle olmazdım diyemezsin. Sen adım attın, o sana ne yapıldı? Kolaylaştırıldı. Sen hayra adım atsan o sana ne yapar? O kolaylaştırılır. İşte buraya tevhidi boyut olarak yani dini olarak geldiğimizde ne diyor? İstişare eden pişmanlık duymaz diyor. Neden diyor? Keşke dememen için. Keşke ne demek? Kadere tekme atma. Keşke şuradan geçmeseydim. Keşke şunu yapmasaydım da başıma bu gelmeseydi. Bu nedir? Kadere isyandır. Keşke falandan evlenmeseydim. Keşke şu okulu okumasaydım. Keşke şunu almasaydım. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke şuna şu hayrı işlemeseydim. Keşke şuna şunu anlatmasaydım. Bunlar nedir? Yaptığının hepsini toplayıp
bu söylediklerimiz kaderden birisi.
Kaderdir bunlar. Keşke kaderdir. Ama hayrı var mı bunun? Var. Keşke şu kadar ilmim olsaydı bütün herkese anlatsaydım. Keşke şu kadar malım olsa da hep fakire fukaraya verseydim. Keşke şu kadar malım olsa da kesemeyen bütün Müslümanlara dağıtsaydım. Değil mi? Keşke şu kadar malım olsa da herkese para verseydim ve herkes şu an hacca gidip hac yapsaydı. Değil mi? Yani bunun gibi hayırlı olan keşke nedir sana? Bak sevap kazandırıyor. Ama keşke şu kadından evlenmeseydim ve hayatım zindan olmayaydı. Şimdi Allah biliyor. Allah diledi, yazdı, yarattı ama seçen sensin. İşleyen sensin.
Tamam, seçmekle mükellef olduğun şeyden ne kadar
biliyorsunuz işte, ya. İşte burada şöyle, cezaya veya sevaba karşılığı olan bir şeyde kaderim demiyor. Ama Allah şey, biliyor.
O elin dışında gelişiyor sanki.
İşte bu kader.
İşte onlar kader.
Bu kader.
Bu i̇şte, konularda bile öyle değil mi?
Tabii seçme hakkına sahip değilsin. Bilmiyorsun. Senin dışında gelişip gidiyor. Bu kader işte.
Başkalarının yaptığı hareketler de bizim için kader oluyor.
Yani düşün Irak'ın başına gelen. Ama kim diyor iyiliği emreder, kötülükten nehyederse. Bunu yapmadığında ne var? Allah'ın laneti var. İşte bu lanet de umum geliyor. Bir Eyk halkının helak olanları kimlerdi? Amel edenler de orada helak oldu gitti. Neden? Uyarmadıkları için. Demek ki
hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de şu an Aleyhisselam'ın kavminden bahsettiği cumartesi kavmi o ayrı değil mi?
Şimdi benim en çok üzerinde durduğum meseleler kısa meselelerdir aslı Kur'an'da. Burada peygamberden net bir şey görmen zor. Şuayb da geliyor. Bir bakıyorsun Tirmizi'nin kuvvetli olarak baktığı tabi zanni yani içtihadi baktı bu Musa Aleyhisselam'ın kavmi diyor. Bir bakıyorsun o karınca misalinde Süleyman deniyor. Bir bakıyorsun Davut da deniyor. Yani net bir şey benim bildiğim yok. Ama İsrailiyat'tan gelen bir şeyi net tasdikliyorsun. Sonra o zamanki işte benim de okuduklarım diyor mu? Peygamberlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlere baktığımızda belki hepsi yani bir anda 100 tane belki 200 tane belki 1000 tane peygamber neydi? Vardı. Anlatabildim mi? Yani mesela Tirmizi'yi okuyan varsa orada şöyle bir misal görebilir. Meryem oğlu İsa, Zekeriya oğlu Yahya ne diyor? Şu Rabbinden diyor emredilen 5 şeyi ya ümmetine anlat ya da ben anlatacağım diyor. Bu neyi gösteriyor?
Aynı anda.
Aynı anda Allah'ın Şuayb'ın kızını Musa Aleyhisselam aldı. Demek ki aynı anda hem de Allah Azze ve Celle Yahya'ya emrettiğinde İsa Aleyhisselam da neredeymiş? Onun yanında. O da onları ne yapmış? Duymuş. Sen bunu yapma diyor. Eğer sen anlatırsan kavmin bana isyan eder diyor. Tutuyor. Allah'ın emrettiği 5 şeyi şirkin misalini anlatırken işte sizin diyor bir malınız olsa işte bir köleniz olsa işte ev işte iş deseniz çalış kazan seni azat edeyim dediğinde o da çalışıp kazansa ücretini bir başkasına verse bundan memnun olur musunuz diyor. İşte şirkin misali nedir? Budur. Ne kadar saf, berrak ve anlayacağımız dilde değil mi? Allah Resulü de ben de size 5 şey emrederim diyerek gidiyor. Çok önemli bir hadis aslında. Bir gün ders yaparız inşallah. Tirmizi'nin Kitabul Misal'de. Başka yerde bulamazsınız. Demek ki kader meselesi Allah'ın kulları üzerinde sırrı. Sır olan yer geldiğinde ne yapıyorsunuz? Sükut ediyorsunuz. Ve Ya Rabbi beni bu konuda sabırlı, anlayışlı kıl diyorsunuz. Mesela birisi tam çocuğu ölmüş, mezar başında ağıt yaktığında Allah Resulü geliyor omuzuna dokanıyor. Ne diyor? Sabret. İsyanı neydi bu kadının? Veren de alan da kim? Onun ne yapması gerekiyordu? Sabretmesi gerekiyor. Senin diyor başına gelmedi de ondan değme diyor. Sonra en arkadan gelen Enes çocuk kadına ne diyor? O Allah'ın Resulü'ydü diyor. Kadın bu sefer hemen susuyor. Ölüm sessizliğine bürünüyor. Çocuğun acısını unutuyor. İman bu işte. Hatırlatıldığında. O an acı var. Bakın işte bu hadis-i şerif geriden gelen her soruya cevap veriyor. Ebu Eyyub el-Ensar'ın evinde misafirleşiyor. Kadın geliyor kapıyı hayalet gibi çalıyor ve izin istiyor. İçeriye girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın hiçbir şey konuşmadan ne diyor? Sabır ilk anki andaki sabırdır diyor ve dönüyor. Bakın bu bize nedir? İşte ne kadar konuşursak konuşalım cevabıdır. ayetlerin, hadislerin cemini anladınız mı şimdi? Demek ki ilk anda başına gelende senin Bakara 155'te Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ne demen gerekiyor Müseyhan? Biz Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz.
Sonra zaten zaman her şeyin ilacı değil mi? Sadece sen mi
de İlk anda bunu demen gerekiyor işte. Bunu demezsen şeytan oynuyor. Sonra ne dersen de ilk anda bunu demen gerekiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Neden? O müminlerin başına bir bela, bir musibet, bir tasa, bir kaygı geldiğinde biz ondan geldik. Yine ona ne yaparız? Dönücüleriz. Bu seni en imkansız halinde bile ne yapar? Kalbini hakla beraber kılar. Ama keşke şunu yapmasaydın da başıma şu gelmeseydi. Bu sana ne yapıyor? Bir, kadere isyan. İkincisi de şeytana ne yapıyor? Kapı açıyor. İşte. Demek ki Allah'ın yaptığından sual ne yapılmıyormuş? Sorulmuyor. Anlatmak istediğimiz öz cümle bu. Sen yaptığından sorumlusun. Allah yaptığından, yarattığından sorumlu. İşte ayırt edeceğimiz nokta bu. Bunu anladınız mı? Çizgi bu. Evet. Yeter mi? Tevhid şeyi burada yetsin inşallah. Kurbanla alakalı bir şeyler hatırlatmak istiyorum.
Bir şey soruyor musun?
Tabii.
Kaderle de alakalı değil, kurbanla
insanlar namaz kılınca Müslüman olduğuna delil değil mi? Namaz kılmak dinin...
Tövbe eder, namazı kılar, zekat da verirse dinde kardeşleriniz diyor ayet-i kerimede. Tevbe 6 ile 11'de görürsün. Estağfurullah 5 ile 11'de.
Namaz kılıyor. Cahilane de olsa namaz kılıyor. Müslüman olduğuna bir delil onun. Akraba da olsa bunlar. Hani çok yakın insanlar. Evet. Ama ahlak olarak çok bozuklar. Namaz kılıyorlar ama hiçbir şeylerini düzeltmemiş.
Evet.
Ya çevrelerine zararları oluyor manevi olarak. Yani ahlakları da çok bozuk. O insanlardan uzak durmak hani veba getirir mi? Hani akrabayı ziyaret verdiğimizde tebliğ etmek var ya.
Şimdi mümin günah işler mi? Siz günah işlememiş olsaydınız Allah diyor günah işleyen bir topluluk halka derdi. Onlar günah işlerlerdi. Tövbe ederlerdi. Allah da tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi. Bunu böyle bir tut şimdi. Belki cevapları yayıp topluyoruz ama evet hayır şeyine gitmememizin sebebi birbirimizi eğitmemiz açısından. Sen ondaki ahlaksızlığı tespit edebiliyorsan demek ki vasıflısın. Doğru mu? Ve ondaki o ahlaksızlık sende nedir? Yok. Ve dini olarak da bunun bu yaptığı hareketlerin doğru olmadığına inanıyorsun. Doğru mu? Erkek ol veya bayan ol. Akraba bağını kesmeyin derken Allah Subhanahu ve Teala ne demek istiyor? Vasıflı olan vasıfsıza vasıflı olduğunu gösterirse o ne olur? Düzelir gider mi? Düşün şimdi Müslümanların bu gavur, bu ahlaksız, bu müşrik, bunlar arsız, bunlar hırsız, bunlar şudur deyip bütün bu insanlardan uzaklanıp da kendini tecrit etse ne olur? Sen de vahşileşirsin. Sende de merhamet gider. Zekatı kendin mi yiyeceksin? Sadakayı sen mi yiyeceksin? İnfakı sen mi yiyeceksin? Mesela Tevbe 60'ı hiç okudun mu sen? Orada zekat verilecek 8 sınıf insandan bir tanesi Müslüman ya. Doğru mu? Rüyasında görmesi. Yani bu da gösteriyor ki ne kadar uzak kalırsak o kadar hayırdan da uzak kalıyoruz. Ama şu olabilir. Bazı insanlar o kadar şerlidir ki gerçekten şerlidir. Onlardan da uzak durup Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi gördüğünde onları çok güzel muamele edip onun şerrinden emin olabilirsin. Bak bu da var. Veyahut yine bir delikanlının gelip benim kavmim bana her zaman şer yapıyor. Yani şer düşünceleri var. Ben sonlara hep hayır yapıyorum diyor. Hiç okudunuz mu bunu? Peygamber aleyhisselam soruyor. Gerçekten sen bunu yapıyor musun? Yapıyorum diyor. Vallahi sen onlara küllük duruyorsun diyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Bizim hep hayırda uğraşmamızı, akrabalık bağlarını kesmememizi ve Allah Azze ve Celle'nin de peygamberine Resulluğu verdiğinde ilk emrettiği Şuara 224'ü okudunuz mu? Onların hepsini toparlaması ve tek tek aile aile isimlerini zikretmesi ve onlara Allah'ı hatırlatması ve Allah'a davet etmesi var. Halbuki o dönemde bakıyorsunuz, yani fuhuşta had safhadalar mı? Ve insanlık muamellerinin içinde ilk kaldırdığım diyor amcam Abbas'ın faizi diyor. Yani demek ki ahlaksızlık, yani kötülük had safhada. Ama bunun yanında mesela kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor mu? Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekiliyor. Vallahi ben bazı Müslümanların evlerine gittim, ziyaret ettim. Onları yalnız bıraktığımda ne hallere geldiklerini gördüm. Bu da benim bazı şeyleri daha iyi düşünmeme sebep oldu. Yani uygulayabilirsem birçok şey düşünüyorum.